Ayrım 28. Körlük. Jose Saramago. Sayfa 305. Huzursuz bir gece geçirdiler. Başlangıçta silik, belirsiz düşler, uyuyanları teker teker dolaşıyor, şuradan buradan topladıkları yeni anıları, yeni gizleri, yeni arzuları birinden ötekine taşıyordu. Uyuyanlar içlerini çekip mırıldanıyor. "Bu düş benim değil," diyorlardı. Ama düş onlara yanıt veriyordu. "Sen hangi düşlerin sana ait olduğunu henüz bilmiyorsun." Koyu renk gözlüklü genç kız, böylelikle iki adım ötesinde uyuyan gözü siyah bantlı yaşlı adamın kim olduğunu öğrendi. O da genç kızın kim olduğunu öğrendiğini sandı. Yalnızca sandı. Çünkü düşlerin özdeş olabilmeleri için iki kişinin onları karşılıklı görmesi yeterli değil. Şafak söktüğünde yaşlı adam ağlamaya başladı. Rüzgarın camlara vurduğu yağmur binlerce kırbaç gibi şakladı. Doktorun karısı uyandı, gözlerini açıp mırıldandı. "Ne yağmur?" sonra yeniden yumdu. O da hala koyu bir karanlık içinde yüzüyordu. Uyumayı sürdürebilirdi. Yeniden uykuya dalalı bir dakika olmuştu ki kafasında bir şey yapması gerektiği düşüncesiyle uyandı ama ne yapması gerektiğini henüz bilemiyordu. Yağmur ona "Kalk," diyordu. İyi de ne istiyordu bu yağmur ondan? Kocasını uyandırmamak için odadan usul usul çıktı. Salonu geçti, kanepelerde uyuyanlara bakmak için bir an durdu. Sonra koridora dalıp mutfağa kadar gitti. Rüzgarla savrulan yağmur binanın bu yüzüne daha şiddetli vuruyordu. Buğulanmış camı sabahlığının koluyla silerek dışarı baktı. Gökyüzü kocaman, tek bir buluttan oluşuyor. Yağmur bardaktan boşanırcasına yağıyordu. Balkonda üzerlerinden çıkardıkları kirli giysiler üst üste yığılı duruyordu. Plastik kova ve yıkanması gereken ayakkabılar vardı. Yıkamak. O anda gözlerindeki uykunun son perdesi de yırtılıverdi. Yapması gereken işte buydu. Kapıyı açıp adımını dışarı attı. Bir çağlayanın altına girmiş gibi bir anda tepeden tırnağa ıslandı. Bu sudan yararlanmam gerek diye düşündü. Yeniden mutfağa girdi ve gürültü yapmaktan olabildiğince sakınarak leğenleri, tencereleri ve gökyüzünden ip gibi inen rüzgarın harekete geçirerek çok büyük bir süpürge gibi çatıların altına gürültüyle savurduğu bu suyun hiç olmazsa bir bölümünü İçine doldurabileceği daha başka kapkacağı toplamaya başladı. Eline geçen kapları balkona çıkarıp korkulun önüne dizdi. Leş gibi giysileri, mide bulandıran ayakkabıları yıkayacak suyu olacaktı artık. Yeter ki kesilmesin, bu yağmur özellikle kesilmesin diye mırıldanıyor. Bu arada mutfaktan deterjan, sabun, sünger, birazcık olsun temizlik yapmaya yarayacak ne varsa almak için içeri giriyordu. Evet, birazcık. Bu ruh kirliliğini birazcık olsun temizlemek istiyordu. Kafasının içindeki metafizik düşünceyi düzeltmek ister gibi beden kirliliğini diye düzeltti. Sonra ekledi. Aynı kapıya çıkar ve düşündükleriyle söylediklerinin kaçınılmaz sonucunu, uyumlu uzlaşımını sergilemek istercesine üstündeki sabahlığı çıkarıp çıplak kaldı. Yağmur bedenini bazen okşayıp bazen de kamçı gibi inerken bir yandan giysileri yıkıyor, öte yandan da kendi yıkanıyordu. Oysa yalnız değildi. Çevresine düşen yağmur damlalarının şıpırtıları bunu anlamasını engelledi. Koyu renk gözlüklü genç kızla birinci körün karısı da kapının eşiğinde belirmişti. Onları hangi düşünce, hangi sezgi, içlerinden gelen hangi ses uyandırmıştı kimse bilmiyordu. Mutfağı nasıl bulduklarını da kimsenin bilmediği gibi. Bu davranışa bir açıklama aramak gereksiz, isteyen istediği tahminde bulunabilir. Doktorun karısı onları fark ettiğinde "Yardım edin bana," dedi. "Nasıl edelim, gözlerimiz görmüyor ki," dedi birinci körün karısı. "Üstünüzdeki giysileri çıkartın, kurutacak ne kadar az şey olursa o kadar iyi. Ama biz görmüyoruz," diye yineledi birinci körün karısı. "Olsun," dedi koyu renk gözlüklü genç kız. "Elimizden geleni yaparız. Eksik kalanı ben tamamlarım. İyi temizlenmemiş olanları temizlerim. Haydi şimdi iş başına. Dünyada iki gözü ve altı eli olan tek kadın biziz," dedi doktorun karısı. "Belki de karşı binada, şu kapalı pencerelerin ardında, sağanak halinde durmaksın yağan yağmurun, uykudan uyandırdığı kör kadınlar, kör erkekler alınlarını, üzerini gece boyunca kendi soluklarıyla oluşan çiğ tabakasının kapladığı soğuk camlara dayamış, vaktiyle şimdi yaptıkları gibi camın önünde durup dışarıda yağan yağmuru izlediklerini anımsıyorlardı. Karşıda, uzakta, anadan doğma soyulmuş üç kadın bulunduğunu akıllarından bile geçiremezler. Çılgın, evet çılgın olmalı bu kadınlar. Akılları başında olsa, o halde balkona çıkıp kendilerini komşuları sergileyerek çamaşır yıkamaya kalkmazlardı. Kör olalım ya da olmayalım, böyle şeyler yapılmaz. Tanrım, yağmur suları bedenlerinden nasıl da süzülüyor. Memelerin arasından aşağı inip, apış aralarının karanlığında kaybolup birikiyor. Sonra bacaklarından ve kalçalarından aşağı doğru yoluna devam ediyor. Ama biz belki de bu kadınlar hakkında yanlış düşündük. Kentin tarihindeki en güzel, en mutlu olayın gerçekleşmekte olduğunu düşünemeyen belki de bizleriz. Şu anda balkondan aşağı baloncuklu bir köpük tabakası inmekte. O köpük tabakasıyla birlikte temizlenmiş, aklanıp paklanmış ve çıplak olarak ben de aşağı düşmek isterdim. Bizi yalnızca Tanrı görüyor dedi başına gelen bunca kötülüğe ve düş kırıklıklarına karşın. Tanrı'ya hala kuvvetle inanan birinci körün karısı, doktorun karısı da bu sözlere karşılık, Tanrı bile görmüyor çünkü gökyüzü bulutlarla kaplı. Sizi yalnızca benim gözlerim görüyor dedi. Ben çirkin miyim diye sordu koyu renk gözlüklü genç kız. Cılız ve kirlisin ama hiç de çirkin değilsin. Peki ya ben diye sordu birinci körün karısı. Sen de onun kadar cılız ve kirlisin. Onun kadar güzel değilsin ama benden daha güzelsin. Sen güzelsin dedi koyu renk gözlüklü genç kız. Bunu nereden bilebilirsin, beni hiç görmedin ki. Seni iki kez düşümde gördüm. Ne zaman? İkinci kez bu gece gördüm. İçinde yattığın evin düşünü gördün. Çünkü burada kendini güvende duyumsuyordun. Huzurluydun. Başımızdan geçen bütün olaylardan sonra böyle olması çok daha. Düşünde ev olarak gördüğün bendim. Beni görebilmiş olmak için benim bir yüze sahip olmam gerekiyordu. Dolayısıyla da benim yüzüm olarak gördüğün, kendi kafanın içinde tasarladığın yüzdü. Ben de seni güzel bir kadın olarak görüyorum. Buna karşın seni düşümde hiç görmedim, dedi birinci körün karısı. Bu ise körlüğün çirkin insanların cenneti olduğunu kanıtlıyor yalnızca. Sen çirkin değilsin. Hayır, aslında çirkin bir kadın değilim ama yaşlıyım. Kaç yaşındasın diye sordu koyu renk gözlüklü genç kız. 50'ye yaklaşıyorum. Annem de öyle, o da benim gibi. Senin gibi ne? O hala güzel. Eskiden olduğu kadar güzel değildir. Bu hepinizin başına gelen bir şey. Bu hepimizin başına gelen bir şey. Hiçbirimiz eskisi kadar güzel değiliz. Sen hiçbir zaman bu kadar güzel olmamıştın, dedi birinci körün karısı. Sözcükler böyledir işte. Durmadan kılık değiştirir. Birbirinin peşine takılırlar. Ne yöne gittiklerini bilmezler sanki. Ve içlerinden ikisinin ya da üçünün ya da dördünün, örneğin bir kişi adılının, bir zarfın, bir eylemin, bir sıfatın kendi halinde öylece birdenbire ortaya çıkıvermesiyle heyecanımız cildimizin yüzeyine ve gözlerimize kadar karşı konulamaz biçimde yükselir. Duygularımızın içine hapsolduğu barajı yıkar. Kimi zaman da bu basınca dayanamayan sinirlerimiz olur. Çok fazlası yüklenmiştir. Her şeyi yüklenmiştir. Cendere içindedir. Doktorun karısının çelikten sinirleri var diyorlar. Alın bakalım. İki göz iki çeşme ağlamaya başladı ve bunun nedeni bir kişi adalı, bir zarf, bir eylem ve bir sıfat, dil bilgisinin yalnızca birer takımını oluşturan sözcükler. Basit birer belirteç, öteki iki kadının da gözlerinden yaşlar boşandığına göre bu ana cümleci oluşturan kadını sarıp sarmalayan öteki belirsiz adılların da ağladığını gösteriyor. Yağmurun altında gözyaşı döken çıplak üç melek. Ne var ki benzeri durumlar sonsuza kadar sürmez. Bu kadınlar bir saati aşkın bir süredir yağmurun altında. Üşüme zamanı geldi. Üşüdüm dedi koyu renk gözlüklü genç kız. Giysileri daha iyi yıkamaya olanak yok. Ayakkabıların kiri büyük ölçüde çıkmış durumda. Bu üç kadının artık kendilerinin de yıkanma zamanı geldi. Birbirlerinin saçını ve sırtını sabunluyor ve kör olmadıkları dönemde küçük birer kızken bahçede körebe oynadıkları dönemde yaptıkları gibi kıkır kıkır gülüyorlar. Gün ağırdı artık. Dünyanın omzunun arkasından çevreye şöyle bir göz atmak için başını çıkaran güneş yeniden bulutların ardına çekildi. Yağmur hala yağıyor ama şiddeti azaldı. Çamaşırcı güzelleri mutfağa çekilip doktorun karısının banyodan getirdiği havlularla kurulandılar. Ciltleri deterjan kokuyor ama ne yaparsınız, yaşam böyle işte. Koyunun bulunmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi denir. Sabun göz açıp kapayıncaya kadar eriyip bitti. Yine de bu evde ne ararsan var. Neyin, ne zaman, nerede kullanılacağı çok iyi biliniyor herhalde. Sonunda giyindiler. Dışarısı yani balkon onlara cennet gibi gelmişti. Doktorun karısının sabahlığı hala sırılsıklam ama o sırtında yıllardır giymediği dallı çiçekli bir entari geçirdi. Böylelikle de güzellikti öteki kadınları geçti. Salona geçtiklerinde doktorun karısı gözü siyah bantlı yaşlı adamın üzerinde yattığı kanepeye oturmuş olduğunu gördü. Başını ellerin arasına almış, parmaklarını aklaşmış, çalı yandıran, şakaklarına ve ensesine inmiş saçlarının arasına sokmuştu ve öylece hareketsiz duruyordu. Gergindi. Hiçbir şey düşünmemeye ya da aklına gelen düşüncelerin zihninde yer etmesini engellemeye çalışıyor gibiydi. İçeri girdiklerini fark etti. Nereden geldiklerini, biraz önce çıplak olduklarını biliyordu. Bu kadar çok şey bilmesi, birdenbire görme yetisine kavuşmuş ve öteki yaşlı erkeklere özenip, ayak ucuna basa basa gidip onları, ressamın Suzan Banyo'da adlı tablosundaki gibi gizlice izlemiş olmasından, hatta bir yerine üç kadını birden izlemiş olmasından ileri gelmiyordu. Öteden beri kördü ve kör kalacaktı. Mutfağın kapısına kadar gitmişti yalnızca ve durduğu yerden kadınların balkonda kendi aralarında konuşmalarını, gülüşmelerini, yağmurun sesini, dökülen suların şırıltısını işitmişti. Ayrıca burnuna sabun kokusu da gelmişti. Bunun üzerine kendi kendine dünyada yaşamın henüz sona ermediğini söyleyerek kanepesine dönmüş, yine kendi kendine bu dünyada ona da küçücük bir yerin düşüp düşmediğini sormuştu. Doktorun karısı, kadınlar yıkandı, şimdi sıra erkeklerde dedi. Gözü siyah bantlı yaşlı adam, yağmur hala yağmıyor mu diye sordu. Evet yağıyor, balkondaki kaplarda da su var. Öyleyse ben banyoda, teknede yıkanmayı yeğlerim. Bu sözcüğü onlara nüfus kağıdını göstermiş gibi kullanıyor. Onlara ben banyo küveti yerine tekne sözcüğünün kullanıldığı tarihlerden kalmayayım demek istiyordu ve ekledi. Tabii senin için bir sakıncası yoksa evini kirletmek istemediğimden emin olabilirsin. Yerlere su sıçratmamaya dikkat edeceğim. Yani elimden geleni yapacağım. Bu durumda su kaplarını banyoya getireyim, sana yardım edeyim. Tek başına taşıyabilirim. Benim de bir işe yaramam gerekiyor, sakat değilim ben. Öyleyse gel. Doktorun karısı neredeyse tamamı dolu bir kabı mutfak kapısının önüne doğru itti. Gözü siyah, bantlı yaşlı adamın ellerini yönlendirerek şurasından tut dedi. Haydi gidiyoruz. Kabı birlikte kaldırdılar. İyi ki bana yardıma gelmişsin. Aslında bu işi tek başıma yapamazmışım. Şu özlü sözü bilir misin? Hangisini? Yaşlılar az üretir, azımsayan kendine güldürür. O özlü söz öyle değil. Biliyorum, yaşlı yerine çocuk, azımsayan yerine de küçümseyen demem gerekirdi. Ama aynı anlamı ifade etmeyi sürdürsünler istiyorsak onları da zamana ve zemine uydurmamız gerekir. Sen bir filozofsun. Amma da yaptın. Ben bir moruğum yalnızca. Su kabını banyo küvetine boşalttılar. Sonra doktorun karısı bir çekmeceyi çekti. Evde bir sabun daha olduğunu anımsamıştı. Sabunu gözü siyah bantlı yaşlı adamın eline tutuşturdu. Güzel kokacaksın. Bizden daha güzel. İstediğin gibi bol bol sabundan. Elin titremesin. Belki yiyecek sıkıntısı çekeriz ama marketlerde istemediğin kadar sabun bulabiliriz sanırım. Teşekkür ederim. Çok dikkatli ol, kayıp düşme. İstersen kocamı çağırayım, gelip sana yardım etsin. Hayır, hayır. Kendi kendime yıkanabilirim. Nasıl istersen. Şurada da bak, ver elini bana. Bir tıraş bıçağı, bir de fırça var. Tıraş olmak istersen kullanabilirsin. Teşekkür ederim. Doktorun karısı banyodan çıktı. Gözü siyah bantlı yaşlı adam giysiler dağıtılırken kendi payına düşen pijamasını çıkardı. Sonra büyük bir dikkatle küvetin içine girdi. Su soğuktu, yüksekliği de azdı. 20 santimetre ya var ya yoktu ve kadınların yaptığı gibi gökyüzünden düşen bol suyla yıkanmak ile bir karış suda debelenmek arasındaki fark ne kadar büyüktü. Küvetin içine çöktü, derin bir nefes aldı ve ellerini birbirine kavuşturarak aldığı suyu göğsüne çarptı. Soluğu kesilir gibi oldu. Tüyleri diken diken olmaya fırsat kalmadan bütün bedenini ıslattı. Sonra düzenli ve yöntemli olarak sabunlanmaya başladı. Omuzlarından başlayarak kollarını, göğsünü, karnını, karnının altını, erkeklik organını, apış arasını kuvvetle ovaladı. Bir hayvandan daha pisim diye düşündü. Sonra zayıf kalçalarını ve bir karış kir tutmuş ayaklarına varıncaya kadar her yerini ovaladı. Daha iyi temizlenmesi için bedenini bir süre köpükte bıraktı. Ve başımı da yıkamam gerek dedi. Gözündeki bandı çıkarmak için elini ensesine götürdü. Seni de banyo yapman gerek diyerek bandı suyun içine bıraktı. Bedeni artık ısınmıştı. Başını ıslatıp saçlarını sabunladı. Bembeyaz ve sonsuz bir körlüğün tam ortasında beyaz köpükler içinde kalmış bir adam olmuştu. Öyle ki bu haliyle varlığının kimse farkında olmazdı. Öyle düşündü ama yanılıyordu. Çünkü tam o sırada sırtına birinin dokunduğunu, bir çift elin kollarındaki ve göğsündeki köpükleri alıp sırtına yaydığını ve bu hareketi çok yavaş, ne yaptığını göremediği için çok dikkatli yapması gerekiyormuş gibi yaptığını duyumsadı. Kimsin sen? Diye sormak geçti içinden ama dili damağına yapıştı. Soramadı. Şimdi bedeni titriyordu ama soğuktan değil. Eller onu usulca ovalamayı sürdürüyordu. Kadın, ben doktorun karısıyım. Ben birinci körün karısıyım. Ben koyu renk gözlüklü genç kızım demedi. Eller görevini yapmayı bitirdi, geri çekildi. Sessizlik içinde banyonun kapısının usulca kapandığı işitildi. Gözü siyah bantlı yaşlı adam banyoda yalnız başına kaldı. Küvetin içinde dizüstü çökmüş durumdaydı. Tanrı'dan onu bağışlamasını istiyordu sanki ve titreyip duruyordu. Hangisi olabilir bu kadın? Diye soruyordu kendine. Aklı ona bu kadının olsa olsa doktorun karısı olabileceğini söylüyordu. Gözü gören tek kişi o. Bizi koruyan, bize bakan, bizi doyuran o oldu. Bu ince hareketi onun yapmış olması hiç de şaşırtıcı olmazdı. Aklı ona bunu söylüyordu ama o aklına inanmıyordu. Titremeyi sürdürüyor, heyecandan mı yoksa soğuktan mı titrediğini bilemiyordu. Suyun içinde göz bandını aradı, sıkı sıkı çitiledi, sıktı, yeniden başına geçirdi. Şimdi o kadar çıplak değildi sanki. Salona kurulanmış mis gibi kokarak girdiğinde doktorun karısı, işte size temiz ve tıraşlı bir erkek dedi. Sonra yapılması gereken ama eksik bırakılmış bir şey keşfetmiş gibi, sırtını iki yamamışsın ne yazık diye ekledi. Gözü siyah bantlı yaşlı adam yanıt vermedi. İçinden kendi kendine aklına inanmamakta haklı olduğunu söylüyordu. Kalan birazcık yiyeceği şehla çocuğa verdiler. Ötekiler yeni yiyeceklerin gelmesini bekleyecekti. Yedekte bekleyen kompostolar, kuru meyveler, şeker, açılmış bir bisküvi paketi, birkaç peksimet vardı ama bu yiyecekleri ve bunlara olasılıkla eklenecek başka yiyecekleri ancak çaresiz kaldıklarında tüketeceklerdi. Her günün yiyeceği o gün bulunup getirilecekti. Yiyecek bulma işi aksarsa o zaman tamam, herkese iki bisküvi ile bir kaşık komposto dağıtılacaktı. Çilek ve şeftali kompostosu var. Hangisini istersiniz? Yarım yarım 3 ceviz, 1 bardak su. Ne lüks, ellerinde bunlar olduğu sürece elbette. Birinci körün karısı erzak arama işinde onlara seve seve katılacağını söyledi. O iş için 3 kişi fazla sayılmazdı. İkisi kör de olsa yük taşıyabilirdi. Ayrıca olabilirse çok uzağında değillerdi çünkü. Gidip kendi evinin de ne durumda olduğuna bir bakmak istiyordu. İşgal edilmiş miydi? İşgal edenler tanıdığı kimseler miydi? Örneğin körlük salgını kasabalarını sardığı için kente gelen yakınlarıyla aileleri kalabalıklaşan komşular mıydı? Bir kentin sağladığı olanaklar, bir kasabanın sağladıklarından her zaman daha çoktur. Bu bilinen bir şey. Böylelikle evde giysi sayılabilecek ne kalmışsa üzerlerine geçirip yola koyuldular. Öteki giysilerin yani yıkananların kuruması için güneşli hava beklemek gerekiyordu. Gökyüzü yine kapalıydı ama yağmur yağmıyordu. Özellikle eğimli sokaklarda suyla sürüklenen çöpler birikmiş, küçük tepeler oluşturmuş, sokağın öteki bölümleri böylelikle temizlenmişti. Yağmur inşallah sürer. Güneşin açması bizim için başımıza gelecek en kötü şey olur dedi doktorun karısı. Bu durumda bile yeterince çöp ve pis koku var. O kokuları artık duymuyoruz. Çünkü temizlendik dedi birinci körün karısı. Soğuk suyla yaptığı banyo yüzünden biraz üşütmüş gibi görünen kocası da ona hak verdi. 28. ayrımın sonu sayfa 314.